Ayrım 27. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 250. Üç konuğun üçü de irkildi ama hiçbirinden çatlak ses çıkmadı. Kaselerine birbiri ardından çorba doldurulurken, müzeden çıkmış izlenimi veren sofra takımlarını hayranlık ve şaşkınlıkla incelediler. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, çorbasından bir kaşık aldıktan sonra gözlerini tavana dikerek bir süre damağını dinledi. Arkasından "Bu çorba bir harika" dedi. Yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç ise tüm bu görkem karşısında ezilme duygusunu yenmek için olacak, yarım kalmış konuşmasını sürdürmek istedi. Sözlerinin dinlenmediğini görünce tam karşısında sessiz sessiz çorbasını içmekte olan Yusuf Aksu'ya doğru eğildi. Bayağı yüksek bir sesle daha çok hangi tür müzikten hoşlandığını sordu. Yusuf Aksu şaşırdı. Zaman kazanmak için ölmüş arkadaşının kendisini tahtaya kaldıran öğretmenlere söylediği gibi "Çok güzel bir soru" dedi. Gene onun çok sevdiği ve sık sık kendisine de dinlettiği yapıtı, Ravel'in La Minör Triosunu anımsadı. Bir an bu yapıtın adını vermeyi düşündü ama vazgeçti. Konuğunun sorusuna hala yanıt beklediğini görünce de gene gençlik arkadaşının yöntemini kullanarak sorusunu bir top gibi geri yolladı ona. "Ya siz efendim, siz daha çok hangi müziği seversiniz?" "Ben mi efendim?" dedi yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç, kızardı. "Güzel olan her türlü müziği severim." Yusuf Aksu Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya döndü. "Ya siz efendim?" dedi. "Ben de hocam," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Ben de dostumuz gibi güzel olan her türlü müziği severim. Alaturka, alafranga, hafif, ağır, çağdaş, klasik, Mozart, Bach, Itri, Yesari Asım, Münir Nurettin, hepsini. Yeter ki güzel olsun." Yusuf Aksu yanıttan çok bir profesörün kendisine hocam demesine şaştı. Bir kez daha Yunus'un yakınlarda bir yerlerden kendisine gülümsediğini görür gibi oldu. Aynı anda onun benzer bir soruya verdiği yanıtı anımsadı. "Ben dilden yola çıkmayan, yani içinde tek sözcük bulunmayan ezgileri severim. Güzel mi, çirkin mi diye düşünmem," dedi. Gözlerini birbiri ardından konukların üzerinde dolaştırdı. Sonra eskiden dostunun yaptığı gibi kendisi de sorma hakkını kullandı. "Peki güzel nedir? Güzel nedir?" Üç konuğunun üçü de neredeyse aynı anda sınavda zaman kazanmaya çalışan öğrenciler gibi kendisine geri gönderdiler soruyu, ama Yusuf Aksu hiç işitmemiş gibi davrandı. Karşısındakileri sınavdan geçirmekten çok bir sonuca varmak için Bayram Beyaz'a da hangi müziği sevdiğini sordu. Bayram Beyaz başını önüne eğdi. İşlerin karışmaya başladığını seziyordu. Bir yanlışlık yapmamak için yanıtını geciktirmek istedi. Bu sırada sofrayı gözden geçirmekte olan Cemile Hanım en az bir metre yukarıdan kendi yanıtını verdi. "Ben müzik sevmem, türkü severim." Yüksek mühendis mimar, ünlü gazeteci ve profesör Cemile Hanım'a belli bir hor görüyle baktılar. Böylesine büyük bir düşünürün sofrasını, böylesine beğeni ve bilgi yoksulu, üstelik patavatsız bir kadının hazırlamasını biraz aykırı buldular. Ancak fazla durmadılar bunun üzerinde. Yemeklerin şaşırtıcı lezzetiyle soyadının da bunda etkisi oldu belki. Çorbanın arkasından hayranlık verici bir hızla Cemile Hanım karışık salata ve beğendi kebabı getirdi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir kez daha hayranlığını belirtti. "Olacak gibi değil, nicedir hiç böyle güzel şeyler yememiştim," dedi. Öteki konuklar da gönülden onayladılar kendisini. Gerçekte alçak gönüllü yemeklerdi bunlar. Hatta böylesine sofra takımlarında yenilmeyen türden yemeklerdi. Ama tıpkı içinde bulundukları salon, tıpkı üstünde oturdukları iskemleler, tıpkı masa ve üzerindeki takımlar ve çok iri kadın gibi değişik geliyordu onlara. Hepsinde daha bir başkalık, daha bir tazelik buluyorlardı. Bununla birlikte Yusuf Aksu bir eksiklik duygusu içindeydi. Cemile Hanım sofraya ne rakı kadehi koymuştu ne rakı. Oysa yabancılarla bir arada bulunmanın ağırlığını atabilmek için buna fazlasıyla gereksinimi vardı. Sonunda dayanamadı. Cemile Hanım, rakı yok mu? Mekke mi burası dedi. Cemile Hanım çenesiyle Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'yı gösterdi. Doktora zor bakalım, izin verecek mi dedi. Kimin kim olduğunu çoktan öğrenmişti. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı güldü. İzin hocamızındır Cemile Hanım diye yanıtladı. Ayrıca benim görüşümü sorarsan bir iki kadeh rakıdan kimseye zarar gelmez. Ben de içerim o kadarını. Ama senin bu eşsiz yemeklerinin tadını bozar mı, bozmaz mı, orasını bilemem. Aynı anda Cemile Hanım'ın yemeklerinin böylesine lezzetli olmasının, belki de büyük ustanın sofrasında yenilmelerinden kaynaklandığını düşündü, bunu da söylemek istedi. Ama Cemile Hanım kristal rakı sürahisini getirmiş, herkesin kadehine rakısı konulmuştu. Yusuf Aksu, hadi şerefe bile demeden rakısını başına dikmekteydi o anda. Sonra iştahının açılması için rakının gelmesi gerekiyormuş gibi tabağına yumuldu, konuşmadan çabuk çabuk yemeğe girişti. Başını ancak rakısını yudumlamak için kaldırdı. Bu arada yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'la Firuz Polat arasında başlayan oldukça ateşli konuşmayı izlemek için en ufak bir çaba harcamadı. Konuklar huyunu bilmediklerinden bunu kendilerine karşı bir hor olmasa da bir tür umursamazlık olarak değerlendirdiler. Yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç bile sustu. Bir süre yalnızca Cemile Hanım'ın bileziklerinin şıkırtısı duyuldu koca salonda. Sonra gene Cemile Hanım yeni yemekler getirdikçe, çocukları daha çok yemeye zorlar gibi, Yusuf Aksu'yu ve konuklarını her yemekten biraz daha almaları konusunda zorladı. Firuz Polat duruma bir gazeteci gözüyle bakarak, ''Allah Allah, bu evde herkesi bu kadın yönetir gibi, bu işin içinde bir iş olmalı ama ne?'' Yusuf Aksu'nun bilgeliği mi diye düşündü. Ne var ki çok geçmeden Cemile Hanım da sessizliğe gömüldü. Öyle anlaşılıyordu ki büyük adam oldukları söylenen bu adamları hiç de beklediği gibi bulmamıştı. Bu ağır havayı dağıtmak için Bayram Beyaz girdi araya. Hocam, anımsıyor musunuz, yeni tanıştığımız günlerde bana Yunan filozoflarından söz etmiştiniz dedi. Öyle güzel anlatmıştınız ki tadı hep damağımdadır. Ne demiştim ki? Çok güzel anlatmıştınız hocam. Herakleitos'tan, Parmenides'ten, bir de Zenon'dan söz etmiştiniz. Evet, bir yerlerde yeni okumuş ve aklımda kalanları anlatmış olabilirim. Üç konuğun üçü de aşırı alçak gönüllülük karşısında irkilerek birbirlerine baktılar. Hocam, bir de arkadaşlara anlatamaz mısınız diye üsteledi Bayram Beyaz. Yusuf Aksu gülümsedi. Rakı sofrasında mı diye sordu. Sıradan bilgilerle konuklarımızın kafasını mı şişirelim? Profesör Doktor Osman Nuri Balcı araya girdi hemen. Hocam, o nasıl söz, çok seviniriz dedi. Doğrusunu isterseniz ben bu konuları pek bilmem dedi Yusuf Aksu. Herakleitos, insanın aynı ırmakta iki kez yıkanamayacağını söyler. Yani her şeyi sürekli ve dönüşsüz bir oluşuma bağlar. Parmenides, varlığın birliğine ve sonsuzluğuna inanır. Zenon onun öğrencisidir ama daha karışıktır. Hem de sanki insanla hep alay eder. Bu sırada Cemile Hanım da içinde olmak üzere, herkesin kımıldamadan, soluk bile almadan, hayranlıkla kendisini dinlediğini gördü. Firuz Polat'la göz göze geldi. O da içer gibi dinliyor olmalıydı. Gülümsedi, işte böyle deyip sustu. Bir süre sessizlik oldu, sonra Firuz Polat konuşmayı göze aldı. Sayın hocam, bilgisizliğimi bağışlayın, bu filozoflar hangi dönemde yaşamışlardı diye sordu. İsa'dan önce 6. ve 5. yüzyıllarda dedi Yusuf Aksu. Herakleitos'un 570'lerde doğduğu söylenir, Parmenides'in 540'larda. Zenon da 490-480 yılları arasında doğmuş olmalı. Ama bunlar yaklaştırma tarihler. Daha yakın dönemler olacak ki her şeyi tam söyleyeceksiniz. Örneğin Kant soruldu mu, hiç duralamadan Königsberg 1724, aynı yer 1804 diyebilirsiniz. Gözlerini bir kez daha konukların üzerinde dolaştırdı. Hepsi de hayranlıkla kendisine bakmaktaydı. Özellikle Firuz Polat'ın gözleri parlıyordu. Coşku içinde yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'a doğru eğildi. "Görüyorsun, her şeyin başı tarih," diye fısıldadı. Hulki Kalaç gülümsedi. Köşe yazılarından bilirdi. Firuz Polat tarihi tüm bilgilerin üstüne çıkarır. Eksiksiz bir tarih bilgisine erişmiş kişilerin her şeyi bilen, daha da iyisi her şeyi yapabilen kişiler olduğunu düşünürdü. Haftada 4 gün gazetenin 5. sayfasının sağ başında Çuvaldız başlığı altında yazdığı ünlü köşe yazılarında karısı Asude, oğlu Hakan ve kendisiyle doğrudan ilişki kuran okurlarından sonra yazılarında en çok söz ettiği konu belki de buydu. Tarihi unutanlara Çuvaldız'ı batırıp dururdu. Onun bu inancını sık sık çürütmeyi denemişti. Ancak belki bayağı çakır keyif olduğundan, belki eski bir tartışmayı yeniden başlatmak istemediğinden, dostunun her zaman aykırı bulduğu düşüncesine bu kez karşı çıkmadı. Ayrıca çıksa da arkasını getiremeyecekti. Çünkü tam o sırada bilezik şıkırtılarının ardından Cemile Hanım'ın sesi yükseldi. "Kahveler geldi, hepsi orta şekerli, hocanınki gibi." 3 konuk birbirlerine baktılar. Kahve içip içmeyecekleri, içeceklerse nasıl içecekleri sorulmadan herkese orta şekerli kahve getirildiğine göre gitme saatleri de önceden belirlenmiş demekti. Bu durumda kahvelerini içer içmez kalkmaları gerekirdi. Öyle düşündüler, öyle de yaptılar. Aşağıda kapıdan çıkıp arabalarına doğru yürüdükleri sırada Firuz Polat derin bir oh çekti. "Hiçbirimiz dil konularının kıyısından bile geçmedik," dedi. "Evet, doğru," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Ama Paul Valéry'yi bilmezmiş gibi davranmasını hala anlamış değilim." "Kim bilir, sürekli dille boğuşan bir adam da ondan belki," dedi Firuz Polat, profesörün koluna girdi. "Ne olursa olsun tarihsel bir akşam yaşadık. Ama beni en çok etkileyen şey ne biliyor musun? Tıpkı senin benim gibi bir adam olması, öyle içten, öylece alçak gönüllü." "Evet, doğru, dünya tatlısı bir adam," dedi yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç. "Ama öyle az konuşuyor ki, bıraksan öyle susup oturacak. Böylesine büyük bir adamın böylesine az konuşması çok şaşırtıcı, hem de üzücü." Firuz Polat bundan sonraki görüşmelerinde onun sessizliğini yenebileceklerini umduğunu belirtti. Ama Profesör Doktor Osman Nuri Balcı o kadar iyimser değildi. "Sanmam dostum," diye içini çekti. "Korkarım hoca bizi kendi düzeyinde görmedi ya da biz kendimizi gösteremedik. Sanmam ki bir daha görmek istesin bizi." İki arkadaşı da kendisine hak verdi. O akşamdan sonra Yusuf Aksu'yu yeniden görebileceklerini pek uslarından geçirmedikleri gibi ne Bayram Beyaz yeni bir karşılaşma düzenlemeye kalkıştı, ne Yusuf Aksu başlamış dostluğu sürdürmeyi düşünür gibi göründü. Avukat Zeynel Duman'ın 2'de 1 telefon etmesi ya da en az haftada bir kez olur olmaz saatlerde çat kapı gelivermesi, yeni kapıcı ağzı var dili yok Ramazan Efendi, arada bir kızıl tosbağıyla çıktıkları boğaz gezintileri, en az 20 katına çıkmış olan gelirine ilişkin hesaplar, atılacak imzalar, nicedir durgunluk içinde geçen yaşamında bayağı büyük değişikliklerdi. Üstelik en azından Bayram Beyaz'ın gözlemine göre bu görüşme belleğinde pek öyle derin bir iz bırakmışa benzemediği gibi umduğu yararı da sağlamamıştı. Yalnız bir kez Bayram Beyaz gazetede yüksek mühendis mimar doktor Hulki Kalaç'ın imzaladığı büyük bir yapının fotoğrafını gösterince gülümsedi. "İyi adam, hoş adam ama hem çok konuşuyor hem çok şey biliyor," demekle yetindi. Sonra bir gün biraz da zaman öldürmek düşüncesiyle İçlerinden birinin çok önemser göründüğü Fransız yazarı Paul Valéry konusunda bilgi edinmek için birkaç Fransız ansiklopedisi karıştırdı. Encyclopedia Britannica'dan da edindiği bilgilerin nesnelliğini denetledi. Başka bir gün yemeği ya da rakıyı fazla kaçırmak yüzünden uykusu kaçıp da 4.30'a dek sözlük ve ansiklopedi karıştırdığı bir gecenin sabahında zorlu bir baş ağrısıyla uyanınca konuklardan birinin hekim olduğunu anımsadı, adını çıkarmaya çalıştı, bir türlü çıkaramadı. Birinin soyadının Polat olduğunu anımsıyordu ya, hekimin soyadının bu olduğunu hiç sanmıyordu. Kahvaltıdan sonra bu gibi durumlarda her zaman yaptığı gibi sorununu iki aspirin birden alarak çözdü. Ama tam baş ağrısının geçtiğini ayrımsadığı anda ünlü hekim bir kez daha takıldı usuna, gene adını çıkarmaya çalıştı, gene olmadı. Belleği mi zayıflıyordu, yoksa yalnızca okuduklarını alıkoyacak biçimde mi koşullanmıştı, bir karar veremedi. Ne olursa olsun bu iş neredeyse bir saplantıya dönüştü. Adamı çağırmayı usundan bile geçirmemekle birlikte gün boyunca neydi neydi diye sorup durdu kendi kendine. Bir süre Gelişim Larousse'un sayfalarını çevirerek fotoğrafını aradı. Sonra kendi olanaklarından umudunu keserek Cemile Hanım'a sordu. O da anımsayamayınca ister istemez Bayram Beyaz'ın dönüşünü bekledi. Ama öyle büyük bir sabırsızlıkla beklemişti ki alt yanı bir ad, bir dilsel öge olmasına karşın yanıtı çok değerli bir armağan gibi karşıladı. Bu hızla neredeyse tüm yemek boyunca Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile iki arkadaşını konuştular. Bundan sonraki akşamlarda da arada bir söz açıldı üç dosttan, hem de sözü daha çok Yusuf Aksu açtı. Kimi zaman kendilerini görüp görmediğini sordu, kimi zaman konuşmakta oldukları konuda yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ya da köşe yazarı Firuz Polat'ın ne söyleyebileceğini. Ancak neden bilinmez, üzerinde en çok durduğu kişi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ydı. Bundan böyle bu adı kolay kolay unutacağı benzemiyordu. Her şeyden önce Bayram Beyaz'ın dostları olduklarını düşündüğü için söz açtı onlardan. Bayram Beyaz da onun dostlarından söz etmekten hoşlandığını gördüğü için olanak buldukça sözü onlara getirmeye çalıştı. Sonra bir gün Firuz Polat'ın büyük bir övgüyle kendisinden söz ettiği, ünlü karşılaşmalarında söylediği bir sözü aktarıp yorumladığı yazısını alıp getirdi. Firuz Polat, yalnız kendisi için yazdığı bir günlük, yalnız çok yakın bir dosta gönderilen bir mektup gibi doldurduğu ünlü köşesinde, söze, "Bugün hiç alışık olmadığım, sizin de benden hiç mi hiç beklemeyeceğiniz bir şey yapacağım, hem övüneceğim hem de öveceğim" diye başlıyor. Övme ve övünme konusunda ulus olarak ya çok abartmacı ya çok cimri olduğumuzu belirttikten sonra, oldukça uzun sayılabilecek bir gecikmeyle Türkiye'nin Mevlana'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük dilci ve düşünürü Yusuf Aksu'yu tanımak gibi olağanüstü bir onura eriştiğini muştuluyor, onun insanı büyüleyen bakışlarını, göz kamaştırıcı görünüşünü ve tüm gerçek büyükler gibi nedenle alçak gönüllü olduğunu, İlk kez kapısını açtığı üç ayrıcalıklı insanın düzeyine nasıl yağdan kıl çeker gibi iniverdiğini anlatıyor. İktidarlar ve üniversiteler kendisini nedenli bilmezlikten gelirlerse gelsinler, tarihin çok yakın bir gelecekte onun bu yüzyılın en büyük bilim ve düşün adamlarından biri olduğunu yazacağından kuşku duymadığını söyleyerek, ilk çağ felsefesinden yola çıkıp en son bulgulara kadar tüm bilimsel kazanımlarla doğrulanan evrensel dil bilgisi kuramını söz konusu ediyor. En sonunda her üç yazıdan birinde adlarını geçirmeden edemediği oğlu Hakan'la eşi Asude Hanım'ın kendisiyle birlikte Yusuf Aksu'yu tanıma mutluluğuna erişememiş olmalarının üzüntüsü bir yana bırakılırsa, benzersiz bir mutluluk içinde yaşadığını yazıyordu. Yusuf Aksu yazıyı baştan sona okudu ama pek de hoşlanmış gibi görünmedi. ''Nedir bu? Firuz Bey benimle alay mı ediyor?'' dedi. ''Öyle şey olur mu hocam?'' diye atıldı Bayram Beyaz. ''Böyle bir çılgınlığa kim girişebilir?'' Yanıt gelmeyince belki de bu tepkisiyle kendini küçük düşürdüğünü, büyük adamlara özgü bir eğilim sonucu, Yusuf Aksu'nun kendisine yönelik övgüler karşısında içgüdüyle baş kaldırdığını, bundan ancak bir ısınma evresinden sonra hoşlanmaya başlayabileceğini düşünemedi. Şu var ki, Firuz Polat'ın öteki köşe yazılarıyla Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın postayla yolladığı Diyabet ve Gençlik ve Yahya Kemal ve Ahmet Haşim adlı yapıtlarını daha da belirgin bir ilgisizlikle karşıladı. Şöyle bir başlıklarını okuduktan sonra hepsini baştan sona okumuş da yorgun düşmüşcesine sehpanın üstüne bıraktı. Gene de onlardan söz etmeyi sürdürdüler. Böylece kendi kişisel nitelikleri nedeniyle olmasa da kendisinin onlara duyduğu ilgi nedeniyle üç adamın değeri gittikçe arttı. Her üçü de yavaş yavaş Yusuf Aksu'nun düşüncesinde birer dosta dönüştü. Bayram Beyaz gelişmeyi gözleriyle izliyordu. Mart ayının sonuna doğru hem Yusuf Aksu'yu hem üç dostu hoşnut etmek düşüncesiyle onları gelecek çarşamba gene yemeğe çağırmayı önerdi. Yusuf Aksu pek coşkulu bir biçimde olmasa da hemen benimsedi öneriyi. Cemile Hanım'ın ''Biz Vebbi Goç muyuk, hocanın parasına yazık'' diye homurdanması kararı değiştirmeye yetmedi. Bayram Beyaz bir adım daha ileri gitti. Özellikle Firuz Polat'ın köşe yazısıyla bu köşe yazısına göndermede bulunan bir başka köşe yazısından sonra birçok tanıdığın Yusuf Aksu'yla tanıştırılmayı bir onur sayacağını çıtlatması nedeniyle konuk sayısını iki katına çıkarmayı düşündü. Yusuf Aksu da çömezinin önerisine karşı çıkmadı. Tam tersine bir öneri de kendisi getirdi. Dizelgeye Zeynel Duman'ın da eklenmesini istedi. Coşkulu bir adamdı, yemeğe canlılık getirirdi. Böylece Bayram Beyaz, hocayı fazla ürkütmemek için ilk yemekte hiç bulunmamayı eylemiş olan Şemsi Çamlı'yı, gazetedeki pay oranını her geçen gün biraz daha arttırarak, gerçek patron durumuna gelmiş olan ünlü iş adamı Mustafa Tahtakuşu'yu ve onun yaşam öyküsü ve düşünceleri üzerine bir kitap hazırlamakta olan, bu nedenle de her yerde gölge gibi ardından gelen yazın ve felsefe tutkunu gazeteci yazar Ahmet Kolçak'ı da çağrılılar dizelgesine eklemeye karar verdi. Yusuf Aksu konukların sözleşmiş gibi iki dakikalık bir süre içinde birbiri ardından içeriye dolduklarını görünce biraz ürktü. Ama Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın bir yandan saygısını açıkça gösterirken bir yandan da elini bir baba gibi avuçlarına alarak sevecen bir gülümsemeyle ''Hocam sizi gene çok iyi gördüm, çok sevindim'' demesi, ötekilerin de aynı biçimde bir konuyu tartışmak ya da bir yarar sağlamak için değil, sevgi ve dostluklarını göstermek için gelmiş insanlar gibi davranmaları, ürküntüsünü çabucak giderdi. O zaman önceki yemekle şimdiki arasındaki sürekliliği kanıtlamak istercesine, elini Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın kolunun üstüne koydu. ''Paul Valery'den yeni bir şeyler okudunuz mu?'' diye sordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı irkildi. ''Hayır hocam, şu günlerde Valery'yi yeniden açacak zamanım olmadı.'' dedi. Ama Kayye de içinde olmak üzere her yapıtını en az üç kez okumuş olduğumu söyleyebilirim size. Yusuf Aksu gülümseyerek onayladı bu edemi. ''Doğru, insan Valery'yi her yeniden okuyuşunda yeni şeyler bulabilir. Kayye de başlı başına bir gömüdür. La Soirée avec Monsieur Test, L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Opalinos ou l'architecte ve tüm ötekiler de çok değerli yapıtlar. Ama şiirleri bunların 50'de biri bile değil belki. Ne diye her şeyden önce ozan yapıyorlar ki adamı?'' 27. ayrımın sonu. Sayfa 259.